Dikkatli bir kalkışma, program girişim kalkışması oldu bu. Ne zaman başlasak bilgisayar bir şey yaptı. Abi yokum ben,
Biz
benim
bu arada
ulaştı.
ülke değiştirdik.
Evet.
Sakız'a geldik. Değil mi? Türkiye'den dün akşam üzeri saat 6:30 gibi kalkan bir gemiyle
Evet.
romantik bir şekilde gün batarken Sakız'a ayak bastık.
Evet öyle yaptık. Evden ancak açtık. Resmen kendi evimizden mülteci olarak Sakız'a geldik. Ege'deyiz. Yine değişen bir şey yok. Sınırlar çok da bizim umurumuzda değil ama sınırlar umurunda senin olmasın. Kültür nasıl değişiyor? Ya bu kadarcık yol Kadıköy, Beşiktaş vapuru kadarcık bir mesafeyle bu kadar nasıl değişebilir ki kültür?
Ekonomi değişiyor, kültür de değişiyor.
Abi ama şimdi kültür değiştiği için ekonomi değişiyor.
Alakalı, doğru söylüyorsun.
Delirdin mi? Tabii ki. Gerçi ham maddelerle de alakalı. Gerçi bizde o kadar bor var
Mesela
abi.
İkinci Dünya Savaşı'nı gören ülkelerde önce sabunu ele alıyorlar, sonra musluğu açıyorlar.
Öyle mi?
Tabii.
Ha, doğru. Hı, doğru.
Bizse önce musluğu açıp sonra sabunu alıyoruz.
Sen öyle yapıyorsun. Önce musluğu açıyor, sonra diş fırçasını alıyor, onu yıkıyor. Ondan sonra üzerinde İpana reklamındaki gibi böyle başından sonuna kadar böyle bir anakonda gibi diş macununu sıkıyor.
Bir de 60 sene yanlış fırçalamışım. Ben sağdan sola fırçalıyordum. Meğerse aşağıdan yukarı.
Yukarıya bir de o kadar konmaz mercimek kadar konurmuş dedi arkadaşın. Ama tabii bunun için ille bir hoca olmak lazım herhalde. Değil mi? Evet, günaydın herkese. Tony'nin Ma ile şu anda buradayız ama istemiyorlar konuşmak. Görümcemgiller burada. Kaynımgillerle görümcemgiller buradalar. ama tabii biz onları silah zoruyla da yayına çıkaralım. Onlar zaten bahisleri çok geçiyordu. Bahsiniz çok geçiyordu Rozali. Tabii canım ama ben pislik olsun diye yapıyordum. Sen önce kız kardeşlerine bak falan yapar. Ama mahalle kavgası çıkınca denmez mi yani? Orada bir role giriyoruz tabii. Yok yok şahane arkadaşlar hakikaten böyle bir de yani ne bileyim böyle özel hayata girilmiyor kimse herkes birbirine saygısı var filan bizim Türkiye'de öyle değil ki. Mesela ben de abimle olan ilişki ama yok abimin karısından dolayı bizim ilişkimiz böyle gitmedi. Aslında karısı hemen dedikoduya girdim. Tabii ben onun görümcesiyim orada. Ama gerçekten
Ama sen
Türkiye'de
mikrofona bakıp
hayır
konuş.
orada duyulduğunu duyuyorum. Yani böyle bir şey sanki adet gelenek gibi bu işler. Ben çok dedikodu yapıyorum bu arada. Oo. Bir de abimin karısının akrabası bizi dinliyor bu arada. Ama şimdi karavancı olduğu için namus
Ötüyor mu, o önemli.
ötmüyor
Dinliyor
çünkü.
da, ötüyor mu?
Karavancı olduğu için namus sözü verdirdim söylemeyeceksin diye. Namus su ve şerefi üzerine yemin ettiği için bir şey diyemiyor.
Aslında ötüyor mu, ne kadar güzel bir şey değil mi? Kuşların ötmesi ne kadar güzel bir ses. Ama biz onun dedikoduda ötmek çok kötü bir şey değil mi?
Ötmek evet.
Neden öyle? Güzel bir sesi niye biz kötü bir şey anlama çekmişiz ki?
Bilmem ki. Peki insanlar
Düşünsene, bülbüller ötçüğüne girseydi dünya nasıl olurdu?
öyle bir galiba çizgi film olmalı. Yoksa da olmalı. Sessizlikten insanlar şehirden nasıl kopamam ben asla diyorlar falan ya. Şimdi buraya gelince müthiş bir sessizlik var. İnsan nasıl gürültüye alışabilir? Bir de onu sever onu da anlamıyorum. Nasıl bir iç gürültüsü varsa onu bastırmak için gürültüye ihtiyaç duyuyor
Evet, burada bir
millet.
de mastika ormanı, yani sakız ağacı ormanı gibi bir yer burası. Ormanların içinde aslında kalabalık bir sessizlik var. Çok yaşam var ama sessizlik var. O da garip değil mi?
O bir önemli bir biliyorsun Madımak'ta ölen bir şairimizin şiiri ama unuttum şairin ismini ayı olduğum için. Ama şiirin ismini çok iyi biliyorum. Ormanların Gümbürtüsü. Hatta bir tane de Ahmet Güntan diye İzmirli bir şair var. Onun da aynı adlı şiiri var. Nedense ormanların gümbürtüsü olurmuş biliyor musun Töne? Gümbür gümbür içinden sesler gelirmiş. Duydun mu sen hiç onu?
Hiç duymadım
Ben de
ama.
hiç duymadım ormanın kenarında ama bunu duydum. Annem de anlatırdı. Ormanın kenarında dur içeriden gümbür herhalde dallar mı kırılıyor bir şeyler oluyor. Öyle bayağı kara ormanlardan gümbürtü çıkarmış.
Aslında ormanlarda bulunan yaşlı ağaç sayısı arttıkça tehlike de artıyor. Çünkü yaşlı ağaçların gövdeleri kalın oluyor ve onun arkasına saklanacak hayvanlar da daha büyük olabiliyor. Değil mi?
Bir de sırtını kaşıyan hayvanlar da.
Hangi sırtını?
Ayılar sırtını ağaca dayayarak kaşır ya.
Öyle mi?
Bilmiyor musun?
Hiç ilk defa.
Ben çocukluğumda hep böyle duvara sırtımı dayayıp kaşırdım. Annem, abim her zaman yine ayı gibi niye kaşınıyorsun derdi.
Ve göğsünü kaşıyarak da mastürbasyon mu yapar ayılar?
Onu bilmiyorum. Ama senin bir bayağı bir bilgin olduğunu.
Şimdi anladım ağaç kovuklarının ne işe yaradığını.
Evet, kardeşlerine dönüyorum. Tony her zaman bu kadar komik miydi?
Hayır, bunlar bazen onlar bana bakıp anlamaya çalışırlar. Acaba espri mi yaptım diye.
Tony şimdi tribe girdi. Kardeşleri burada olduğu için konuşurken, öyle mi? Pek de sen tribe girmezsin aslında ama.
Yok ya, ben artık yalama oldum.
Ben mesela ne kadar fena böyle bir şey söylemesi.
Yok, bence bak bu kadar, bak yalama demem ben kendime, seni niye bu kadar rencide ediyor ki?
Bilmem, kötü bir şey. Ben olsa ben derdim, doğru, kendime derdim de dışarıdan kötü durabiliyor. Sen ben bir şey dediğim zamanlarda öyle deme diyorsun mesela. Aynı şey.
Evet. Nasıl ama huzur bulduk burada,
evet,
değil mi?
Evet ya, çok güzel. Hakikaten bir çok ihtiyacımız varmış. Dün artık dedim ki herhalde hiç bitmeyecek bu şey. Yani şu durum geçmeyecek herhalde dedim. Evden ondan sonra ben bayağı bir şey yapıyordum. Çantamı topladım. Böyle ufak bir bavulum vardı, onu topladım. Ne halleri varsa görsünler diye. Öyle bir şey yaptım ben dün. Çantamı topladım. İkisini de bırakayım burada dedim. Düşündüm kartta para var mı diye. En son, çünkü hepsini euro yapmıştık buraya geleceğiz diye. Düşündüm şimdi para var mı bende diye. Onu hesapladım. Lan var lan dedim biraz cepte de. Vallahi çıkıp gidiyordum ha. Sonra baktım acıdım bunlara dedim, bu gerizekalılar şimdi. Yok ya. Ama yani hakikaten insanın şurasına geliyor ya. Önce ne yapacaktım söyleyeyim mi sana plan? Ama söylemem planlamayı çünkü belki bir gün yaparım diye. Planımı bilmeyin.
Bir şey söyleyeceğim. Şimdi şeyi düşündüm de bak, hayatı düşündüm. Burada üç kardeşiz. Yani üçümüzün de hayatını düşündüm. Neler var hayatlarımızda diye. Ben mesela sporcu oldum. Deplasmanlı voleybol liginde oynadım. Milli takımda oynadım. Ondan sonra Yemen'de balıkçılık yaptım. Kız kardeşim geçtiğimiz son 15 günün bir kısmında Almanya'da bir fuara katıldı. İngiltere'de bir kayısı kuru yemiş fabrikasının müdürü oldu. Sonra Dubai'ye gitti başka bir toplantı için. Erkek kardeşim şimdi Amerika'da bilgisayar işinde. Bunlar bir ara şey yaptılar. Acı bademe böyle içi kablo dolu bir ceset sattılar ki şey çalışsın, şeyler çalışsın diye. Teknisyenler çalışsın diye onun üzerinde,
kadavra.
Değil mi?
Manken
yaptı. Şimdi Maine'de yaşıyor. Bir ormanlık bir Amerikan. Yani hayata başlıyorsun ve herkesin başka bir kaderi paylaşması çok garip geliyor bana. Ürkütücü de aslında. Hiç kimse bilmiyor bu hikayenin nasıl gelişeceğini.
Evet,
değil mi? Ha, çok acayip. Evet, seni alalım Rozeli. Gel şöyle biraz. Biraz sen çünkü hayatı üst düzeyde yaşayan birisin.
Evet, bayağı iş kadını. Değil
bayağı
mi?
İş kadını, evet. İş kadını. Bir de aksersen ona bir sandalye getir istiyorsan. Kendi alıyor. Evet.
Evet, Tony'yi çok severler Rozeli. Şimdi onun bacısının
çok severler. Tırnak içinde.
Hayır, evet abi.
Severler yani.
Severler. Niye çok severler seni? Hatta Tony'nin bana gıcık kapıp Tony'yi çok sevenler de var. Öyle bazı ayrışmalar da oluyor. Şimdi seni çok merak ediyorlardır. Rozeli gayet evet, hem güler yüzlü hem çevik.
Yüzümü görmüyorsunuz.
Aynı Tony'nin kadın hali gibi. Küçük, daha küçük burunlusu ve kadın hali gibi.
Çok daha aklı başında bir kere.
Evet, kesin.
Çocukluğundan beri benden daha üçlü, daha akıllı, daha aklı başındaydı.
Evet.
Ben bakma, senle normale döndüm. Yani senin deliliğin karşısında bana normal olmak düşüyor.
Bazen öyle oluyor işte.
Hoştum. Değil mi? Çocukluğumda ben çok normal, yani nasıldım Rozeli? Yaramaz sınıfındaydım değil mi?
Evet, kesinlikle yaramaz sınıfındaydın. Bir de Tarzan sınıfındaydın.
Tarzan sınıfı.
Mahallenin Tarzan'ı şeklinde.
Nasıl, biraz açsana onu Tarzan.
Balkonlara dışarıdan tırmanırdı.
Yok artık.
Tabii üçüncü kata falan. Evin dışından. Zaten böyle Alsancak eskiden çok güzel bir mahalleydi. Ağaçlıklı, yani küçük, iki katlı, üç katlı apartmanlar. Hepsi bahçeli. Bahçede hep ağaçlar. Ağaçlara falan tırmanarak başladı. Ondan sonra kesmedi.
En riskli işleri yapan adam bendim hep mahallede. Bütün çocuklar arasında.
Onu da kesmedi. Yukarıya üçüncü kata falan dışarıdan apartmanların dışından tırmanırdı.
Yok
sırf,
artık.
Sırf adrenalin olsun diye herhalde.
Aynen.
ne zorun vardı ki bilmiyorum.
Düştüm
de hiperaktifti tabii ki.
Allah Allah.
Bu sebepten.
Sonra ne zaman temkinlendi?
Birkaç kez düşüp kafasını vurduktan sonra herhalde.
Düştüm bir kere.
Ama çok... ben onun etkilerini fark ediyorum.
Kolumu kırdım falan.
Kolunu kırdın, kafanı çarptın. Topun üstünde ayakta durmaya kalktı kendini sirk şeyi gibi. Ha. Oradan düştü, kafa üstü.
Kafa üstü düştüm.
Oo, neler neler.
Hadi
bu
ya.
Bahçede, oyun bahçesinde oluyor. Bir düştüm topun üstünden. Durmak isterken böyle şey, sirkteki gibi. O
evet.
Zaman sirkler vardı Kültür Park'ta.
Madrano sirki.
Bravo. Madara oldum yanıma.
Madara
bir kalktım her yer bulut. Bunu anlattım da.
Anlat, sonra annenin paltosu.
Aynen öyle. Annemin beyaz bir deri montu vardı. Eve girdim, kimse yok evde. O montu alıp hemen girişe yattım. Çünkü anormal bir şeyler olduğunun bilincindeydim. Girişe yattım ki girenler fark etsin anormal bir durum oldu. Yatağa yatsam belki uyuyor zannedecekler.
Evet, aa, bak görü kurnaz.
Öyle uyudum orada. Sonra uyandığımda herkes başımdaydı. Bir de doktor vardı. Beyin sarsıntısı geçirmiş.
Evet, hatırlıyorum. Ben küçüktüm ama hatırlıyorum. Yani böyle şeyler yapıyordu yani. Deliydi gerçekten.
Bir keresinde de erkek kardeşim, şimdi benden 10 yaş ufak. Onu da anlatsana.
Onu düşürdüğünü
düşürdüğüm
mü?
Evet.
Evet. Aksel o zamanlar kaç yaşında? Daha ilkokula gitmiyor. Ben ilkokul 3'e 4'e gidiyorum herhalde. Aksel de kaç yaşında? 3 yaşında mı? 4 yaşında mı? Öyle bir şey. Oyun oynuyorsunuz. Aksel'i hani böyle yere yatıp ayaklarıyla böyle kaldırılır ya. Şimdi ben hareket
evet.
yapıyorum. Tamam seyirciler bunu.
Sırt üstü yatıyor ayaklarıyla göbeğinde.
Evet, evet.
Süpermen
evet,
gibi
evet, evet, böyle kaldırırken birdenbire çocuk bir düştü kafa üstü yere. Tony'nin bacak boyu kadar böyle çakıldı yere.
Depüstü dikilmiş evet, yazık.
Ne oldu peki orada? Bir şey olmadı değil mi? Bayılmadı herif.
Hayır hayır bayılmadı. Bir şey olmadı. Fakat tabii yani. Morardı. Alnı morardı. Ondan sonra o morluk gözlerine indi çocuk.
Ay yazık.
Bir ay falan böyle gözleri sanki far sürülmüş gibi göz kapakları mor dolaştı.
Küçücük bebekken.
Evet.
Babamdan dayak yedin mi orada?
Annemden yedin evet.
Sağlam bir dayak mı?
Yok sağlam değil artık. O kadar korkmuştu ki. Bizim öyle bir evet annemiz bir suç işledik mi bir dayak yiyor. Yani dayak evet. Dediğin yani terlikle bir popomuza vuruluyordu
sempatik
ki.
Sempatik bir şekilde mi?
Sempatik olabilir.
Yani mesela çok nevrotik vurmuyor muydu?
Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Hayır.
Yani ben çocukluktan beri düz duvara tırmanıyormuş ama ergenlikten sonra başka türlü bir düz duvara tırmanıyorum.
Çok çapkın mıydı Tony? Tın tın tın tın.
Yok.
Yer gök inledi.
Değildim romantiktim ya ben.
Evet.
Gençliğimde romantik.
Zaten gençliğinde... hemen bulmuş bir kızcağız. Yani evet. Kızlar derken bir sevgili bulmuş hemen de evlenmiş yani. Evet, o zamanlar evet. için küçük yaşta olduğu
evet,
için.
Evet evet küçük yaşta. Çok öyle evet. Gençliğinde.
Evet ilk karım da 19 yaşındayken çıkmaya
ama o zamanlar sizde sevişme yoktu. O yüzden. Sizin jenerasyonda sevişme yoktu. Ondan siz mecburen evlenmek zorundaydınız.
Kolay sevişilmiyordu evet. Yani kol attın mı bir kere müthiş bir şeydi.
Evet.
Hele yazlık sinemada kol atarsan bir de attığın kol sandalye değil kızın omuzuna değiyorsa çok başarılıydın yani.
Hadi ya.
Tabii.
Tabii bu dediğimiz kaç sene önce Tony? Çok yaşlıyız bu bahsettiğimiz tabii. 45 sene önceyi anlatıyoruz yani.
Vay be düşününce.
Bir ama Rozeli de benimle ben bak 19 yaşındaydım. İlk karım 15 yaşındaydı biz çıkmaya başladığımızda.
Evet.
Rozeli de öyle bir yaşta başladı ve hala evli o.
Evet
kaç
ben aynı kişiyle
sen?
Ben
hatta
16.
İlk randevuya ben götürdüm bunları.
Hmm.
Şimdiki evet evet Efes Patisserie'yi ben çok iyi hatırlıyorum
Efes
sizi. İkinizi ben götürdüm iki
o
kardeş.
Oralarda buluşuyoruz.
İki kız kardeş ve şimdiki kocalarıyla buluşmaya. Ben götürdüm evet. Bıraktım. Siz orada
ama
4
siz
kişi kaldınız. Bizim... Hatırlamıyor musun sen bunu?
Hatırlamıyorum.
Siz bizim nesilden bir önceki nesildiniz. Evlenme sizinle mi? Gerçi bizi de dinleyen benden bile küçük çocuk kızlar var.
Onlar da erken
onlar da erkenden evlenmişler. Abi bir öldürsen evlenmezdim herhalde ya. Nasıl olur yani olacak şey değil. Ama anneniz babanız size öyle baskı da
hayır,
yapmıyordur.
Hayır hayır kesinlikle. Hayır, hiç öyle bir şey yoktu. Biz 5 yıldır çıkıyorduk. Ben zaten çalışmaya başlamıştım. 5 yıldır çıkıyorduk zaten. Hmm. Baktık yani başka bir şey olmuyor.
Ama
artık evlenelim.
Bir de
kaç
bir
şey... yaşındaydın Özel'i çıkmaya başladığında?
16.
16 yaşından beri.
Ama
şu anda kaç yaşındasın?
61.
Vay be.
Ama şöyle bir şey var. Biz özgürlük ile sınıf bilinci birbirine karışıktı. Mesela daha asil işte burjuva ailelerin i̇şte çocukları asalet, da. Şimdi burjuva ailelerin nerede çocukları
asalet?
Da.
Asalet nerede biliyor musun? Nerede? Kuğular gibi tek eşli yaşamış.
İşte onu diyeceğim. Burjuva aileleri esas çocukları namus çok önemli. İlk iki işte bakir olma falan. Öyle sonra köylüler sürekli sevişirdi. Değil mi? Köylülerde öyle şeyler yoktu. Bir şekilde punduna getirilirdi herhalde. Ondan sonra ama bu özgürlük denen şey sonradan işte şehirlere de tabii yansıdı. Değil mi?
Ama sevişmek var, vuruşmak var. İkisi farklı yani.
Evet işte. Vuruşmak köylü işiydi. ne kadar zor bir dönem aslında sizinki. Tam böyle 80 darbesi sonrası. Evet. Böyle özgür müsün, değil misin? Bir de siz...
Tabii tabii. Bir arkadaşımız evlenmeden beraber yaşamaya karar vermişlerdi. Büyük olay olmuştu.
Tabii.
Evet. Ama bak dün Ayça bir soru sordu. Oradan bir gerçeğin altını çizdi fark etmeden. Ben de onu fark ettim. Dedi ki abiniz otoriter miydi? Bizde öyle bir mefhum yoktu. Yani ben daha büyük olduğum için onlar üzerinde bir söz hakkım yoktu. Abi, değil mi?
Yok hayır.
Öyle hiç şey. Öyle bir şey yoktu. Ben onlara karışamazdım yani.
Ama Müslüman ailelerde bak şimdi ben biraz öteki gibi olacak ama öyledir. Yani abi evin içinde bir şeydir. Babadan sonra gelir. Hiyerarşi vardır. Babadan sonra gelir ve namustan sorumludur.
Yani onun ne giydiği, sevgilisi ne yaptı, benim öyle bir hakkım yoktu yani.
Abi yalnız bir şey söyle. Abinin kız kardeşi, abim benim hayatta karışmazdı bana. Bak hayatta karışmazdı.
Ama sen abi diyorsun. Abi o bana derim. Abi bile biz demez. Abi de bana Tony der.
Ama şöyle benim
ama aramızda 3 yaş var
10
ya.
Yaş fark
olsun
var
3 yaş bile olsa öbürüyle de 4 yaş var. Aksel'le 10 yaş var. O da abi demez.
O da abi de. Ama ben abi öyle alıştı, ağzım alıştı. Ama hiçbir zaman hiçbir şeyime karışmadı. Ama bakıyorum şimdi benim arkadaşlarım da abiler namusun bekçisi gibi. Bana baba ve abi kızın ya da oğlan çocuğunun da namusuyla ilgilendiğinde ensest geliyor ya. Ne kadar ayıp bir şey. Sana
abi,
ne?
Suudi Arabistan'da ailenden bir erkek olmadan sokağa çıkamıyorsun.
Evet.
Tabii yani şimdi, o değişecekmiş galiba.
Ben Gavur'la evli olduğum için ben gidemem hacca şu anda mesela yani.
Gidemezsin. Evet gidemezsin.
Yani ben Gavur olmuş oldum böylelikle.
Kesinlikle.
Ulan senin için Gavur'da olduk ya Tony. Şaka şaka bak bunları
ama bak Rozeli'nin hayatı enteresan. Şimdi bir adamla tanıştı 16 yaşında ve hala onunla birlikte bir iş yerine girdi. Evet. Ve o iş yerinden emekli oldu.
Ama evet.
Yani her şey her girdiğin yerde ömür o kadar yani beğeniliyorsun, takdir ediliyorsun ki her evet. Şey bir ömürlük oluyor sende. Bunları düşünmüş müydün daha evvel hiç?
Düşündüm ama o kadar da bir ömürlük olmadı.
Ondan niye sonra, emekli oldun?
Emekli sonra, oldum. Sonra pastane şeyimiz kısa sürdü.
Emekliliğini oldu aldın. Canım. Sonra evet. Bir pastane macerası yaşadı. Çok samimi arkadaşlarıyla pastane kurdu.
Evet.
Fakat
sonra olmadı.
Vazgeçti. Sonra eski işine geri döndü.
Bir şey soracağım. Ben Tony ile ilgili yani tabii memlekette her çeşit manitayı tanımış bir insan olarak Tony'de dikkatimi ve en çok benim sevgimi kazandığı yer dürüstlüğü ve güvenilirliği. Çok ahlaklı bir insan geliyor bana. Ama sizin anne babanız öyle insanlarmış. Ben öyle hissediyorum onu.
Öyle babam.
Değil mi?
Tabii babam iş insanı olarak hakikaten öyleydi. Yani mesela bir vergi verecek. Vergi zamanı aman bu ay vergi ayı babanız çok şey.
Aa, ben de öyleyimdir mesela.
Aman babanız çok sinirli aman babanızı şey yapmayın işte ses çıkarmayın şey yapmayın annem hep böyle işle ilgili.
Ama bir tek vergiden dolayı değil yani. O
hayır yani öyle evet şeydi namuslu.
Namuslu da düzgün insanlarmış.
Evet, düzgün yani, düzgün.
Evet abi onu hissediyorum yani o mesela. Şimdi çok özel bir şey gerçi. Sen de şimdi alışkın değilsin bizim programın her özele girmesine ama siz neyse baş oraya girmeyelim. Şimdi tabii sen şu anda
niye?
Ya ne bileyim size arada böyle bir sizde şey oluyor ya mesela işte aile mezarlığı diye bir şey var mesela. Oraya babana gelip hani öyle bir şey bir bu adamın durumu yok dediğinde o kabul edermiş. Onu bana çok duygulandırıyor o ya. Ne kadar iyi bir insanmış. Düşünsene mesela herkes yapmaz bunu abi. Düşünsene aile kabristanı diyor bilmem ne. Millet mezarının bile üstüne büyük bir mal olarak düşüyor. Yani bu evet. Bence çok özel bir şey durum bu. Ama tabii şimdi üzülürsünüz böyle şeyleri fazla da konuşmak.
Yok üzülmeyiz canım. Biz alışız. Yani biz çok küçük yaşta kaybettiğimiz için kendimiz...
Annenizi değil mi?
Annemizi genç yaşta kaybettiğimiz için alışığız biz. Acılarla yoğrulduk.
Evet, ama siz ailenin sefasını siz sürmüşsünüz de Akselcik yazık, anneniz çok hastalanmış. Evet. Ya çok evet. üzücü ya. Evet, evet, evet. Aksel rahatsız oluyor musun? Senin özel şeylerini anlatıyoruz diye.
Hayır.
Aksel 9 yaşındayken anneciğini kaybediyor. Evet. Siz bayağı büyüksünüz tabii. Ona ama sonra o da sizin derdiniz de ona bakmak değil mi? Sonra küçük evet. çocuk kaldı diye. Ay o da zor bir şey ya.
Ay çok zor, düşünsene bu ilkokula gidiyor. Onun öğretmen veli toplantısına biz gidiyoruz kız Hadi kardeşimle. Ya. Birimiz 16, birimiz 15 yaşında. Ne büyük sorumluluk.
İyi yazık.
Okula müsamere yapacak. Hiç bilmeyiz ya, çarşı çarşı fes aradık. Sen hatırlamıyorsun. Hatırlıyor musun? Biz şeyimiz hali babam artık gidip bakın ne yapayım ben nereden bileyim diyordu babam. Yani biz gidiyorduk.
Hisar önünden
abi. Hisar önünden.
Evet, ondan sonra ailede şey oldu. Bahse girelim nesine, bir kırmızı fesine diyorduk.
Hey! Programımızın en eğlenceli dakikaları devam ediyor.
Evet, Instagram'a Rosalie'nin bir resmini koydum. Merak eden bakabilir neye benzediğini. Bir dinleyicimiz diyor ki çünkü bir şey, Rosalie bize bir şeyler getirmişti. Bir yemekte bir tur vardı Çeşme'de.
Evet.
Ve gelmişti. Oradan biri yazmış ki ben enişte ben kız kardeşini ilk gördüğümde Alman sanmıştım dedi.
Ay benziyorsunuz.
Benim zaten anneannem Almandı.
Anneannemiz evet. Almanlık.
Sen, evet Rosalie sen.
Ama Rosalie ailede dört kardeş arasında en aklı başında olandı her zaman. Babam onu çok severdi.
Evet ama bir evet.
Çok öyle oturaklı, bir aklı başında.
Evet, güler yüzlü ve oturaklı bir insan.
En az deli dolu olan.
Ama bir şey sorayım. İşteki başarın da aslında öyle. Hem böyle hem stres yapmıyorsun. Mesela ben olsam Tony de öyle benim gibi. Hemen panik haline giriyor. Yok, öyle
yapıyorum.
Değil.
Yapıyorum öyle da göstermiyorum. Yani çok göstermiyorum. Herkese aynı şeyi söylüyor. Aslında stres bayağı yapıyorum. O sorumluluk duygusu herhalde yerleşmiş. Yani sorumluluk hissedip yaptığım işi hakkıyla yapmaya çalışıyorum. O yüzden herhalde. O da yine babamızdan bizi, ben ilkokul 5'i bitirdim. Yaz tatilinde sokaklarda oynamayalım diye elimizden tutup bizi dükkana götürdü. Biz çalışıyorduk.
Hadi ya.
Tabii ben 5. sınıfı bitirdim. Her yaz çalıştım.
Evet.
Bu ne güzel yaz. Yani şimdi için güzel.
Evet. Şimdi kendimiz yapamadık. Kendi kızıma yapamadım yani öyle bir şey. Ay kıyamıyoruz. Ay çocuk ama evet o kadar ya. Çalıştı. Yok imtihan stresi, yok ÖSS stresi. Çocuk dinlensin gitsin. Hangi yaz okuluna gönderelim? Aslında iyilik mi yaptık, kötülük mü yaptık?
Vallahi biz Memo'ya iyilik yapmadı. Neyse kızdı dün benim özel hayatımın yanına. Doğru, haklı da.
Evet, o
haklı. Memo,
ya, haklı özel hayat dediğim Memo televizyon istedi dedim. Hepsi bu ha.
Ama yani olsun.
Ağzımıza neyse. Sıçtı sonra şimdi, biz nasıl kaçtık?
Evet yani. Ergen çocuk, boşver.
Bir şey söyleyeyim. Ondan sonra her şey iyi gidiyordu. Çocukluk da iyi gidiyordu. Aksel de doğmuştu. Aksel doğduğumda annem bayağı yaşlıydı değil
Tabii.
mi? Özellikle kaç yaşındaydı?
41 yaşında.
41 yaşında.
Çok da değilmiş abi.
O zaman şimdi için yaşlıydı.
O zaman için.
O zaman için evet.
41 yaşında. Ondan bir sene sonra kanser oldu. Göğüs kanseri oldu.
Ya çok büyük trajedi. Anne, bak babam öldü benim. Aynı. Ben de Aksel de 9 yaşındaydım babam öldüğünde. Fakat beni bu kadar etkilemedi. Hatta büyürken annem şey dedi. Kızım sen bugün bu kadar özgürsen dua et ki baban öldü diye. Bana buna inandım yani. Bir baba başında olmaması. Çünkü otoritenin o ağırlığı bende hiçbir zaman olmadı. Ama anne başka bir şey abi. O çok boktan bir şey yani.
Evet. Siz annem öldü. Annem 72'de kanser olduktan sonra 74'te Kıbrıs harekatı oldu. Ve ülkede ekonomik bir darboğaza girdi. Hatta o zamanki başbakan demişti ki 70 sente muhtacız. Öyle bir laf vardı.
Evet.
Ve yurt dışına çıkışlar yasaklandı. Çünkü döviz yok. Döviz taşımak zaten yasak. Üzerinde 1 dolar yakalarlarsa içeri atıyorlardı.
Tabii.
Öyle özel döviz kaçakçıları vardı. Gizli telefonları vardı. Arıyordun. Yeşil diyordun dinleniyorsa diye telefonu.
Öyle bir şey vardı.
Kartal diyordun marka. Dolara yeşil diyordun falan. Yurt dışına çıkarken döviz taşıman bankadan alman gerekiyordu. Kaçak şey yapamazdım. Böyle bir Türkiye'de annemin kanserini babam İngiltere'de tedavi ettirmek için.
O zamanlar
için,
öyleydi. Oraya gidiyordum.
Türkiye'de
olanlar.
Onkoloji kelimesi yoktu ki. Onkoloji bölümü yoktu.
Yoktu evet. Ondan sonra 3 senede bir çıkabiliyordun yurt dışına. Özel izin alman gerekiyordu tıp fakültelerinden yurt dışına çıkmak için. Babam o izinleri alıp işte eldekini satıp arazi bir iki arsası vardı falan annemi tedaviye yollayarak 7 sene yaşattı 79'a kadar. Önce bir göğüs kanseri geçti zannettik.
Evet.
Ondan sonra bir sessizlik dönemi oldu. Bir ses yani no news good news yani değil mi? Ve sonra bir gün aniden anneler günüydü, hiç unutmam.
Ay, çok acıdı.
Annem ya. Komaya girdi. Kalkmıyor, uyanmıyor.
Uyanamadı
anneler gününde. Biz tebrik için hediyeler almıştık. Kalkmıyor. Ne oluyor dedik, niye kalkmıyor? Meğerse karaciğeri sıçramış, karaciğer kanseri olmuş ve karaciğer şekere çeviremiyor. Şekere çeviremediği için enerji yok vücutta. Enerji olmadığı için de uyanamıyor.
Komaya
giriyor. Sonrasını sen anlat. Bir doktor geldi.
Sonra bir doktor geldi. Bir aile dostumuz vardı. Herhalde bunu bekliyorlardı gibi diye düşünüyorum. Herhalde karaciğeri sıçradığını biliyorduk. Evet, biliyorduk. Zaten o yüzden gidemedi. Karaciğeri sıçradığı için karaciğer o zamanlar ameliyat olmuyordu. Ameliyat olamaz karaciğer nasıl olsa. Onun için memleketin dövizlerini boşu boşuna harcamayın diye üniversite bize rapor vermedi çıkmasın.
En son. Peki şimdi değişti mi olay karaciğer?
Şimdi değişti karaciğer. Nakli artık ameliyat oluyor. Tabii nakli oluyor. Parçalar kesiliyor karaciğerden falan.
Yürüyor mu kendi kendine?
Yürüyormuş. Öyle okuyorum.
Karaciğer kendini yeniliyor.
Yani. Aslında bak, Yunan mitolojisinde var bu, biliyor musun? Yunanlar bunu anlamışlar ta çağlar öncesinde. O Prometheus var ya.
Evet.
Ateşi çalıp insanlara veren. Biliyorsun,
evet,
değil mi o hikaye?
Evet, evet, evet.
Onu sonra tanrılar cezalandırmak için, sen misin ulan puşt ateşi insanlara veren deyip bunu Kaf Dağı'nda asıyorlar dağa ve karaciğerini açığa çıkartıyorlar. Bir kartal geliyor, onun her gün karaciğerini yiyor ama ertesi gün tekrar yürüyor karaciğer ve tekrar yiyor. Yani o cehennemde sonsuza kadar yanmak gibi bir şey.
Gerçekten.
Evet.
Çok acıklı ya bu. Benim de, bizim de babam da böbrek yetmezliğinden gitmişti de o dönemler çok boktan
çok,
oluyor
çok,
ya.
Çok, çok
bir de çocukluğunda o dönemi hatırlamak,
evet,
hayatın geçmişinin paslanmasına sebep oluyor. Paslı görüntüler. Ben de öyle hissediyorum. Mesela o çapağı, o doktorlar, o geçenlerde Tony işte bir karpal tünel ameliyatı oldu. Bizim bir dinleyicimiz de orada hoca, sağ olsun yardımcı oldu. Yan taraf nefroloji mi? Nefroloji mi?
Evet.
Öyle bir şeymiş. Nöroloji çok yenilemişler, yepyeni bir bina. Fakat yan taraftan bir şey ödemesine gitmem gerekecekti kaldığı odanın. Abi bir gittim ki nefroloji yazıyor ve tas tamam o babamın zamanlarıyla aynı zamanlar. Hatta annemin şöyle bir hikayesi var. Annem böyle işte hep her şeyi bir film gibi anlatırdı, öykü gibi anlatırdı, heyecanlandırırdı. Bir de çocukken de zaten buna teşnesin. Abi annem gitmiş işte bilmem ne yaparken o halde birdenbire aşağı kata gitmiş, tavanlar çok alçakmış, bir bakmış morga gitmiş yanlışlıkla. Bunu büyük bir korkuyla ben dinlerdim falan. Abi bir girdim çapanın o şeyine, aha annemin o bahsettiği morg olduğu kat. Ama çok enteresan, insan kendi bilinç dışının içinde bir labirentte yürür gibi. Ve iyi geldi bana oralarda gezmek. Yani filmi baştan sarmış, hayatımız bir film şeridi gibi aslında geçer derler ya ölürken. Aslında şu anda o, bu hayatımız film şeridi gibi, hayatımız gözlerimizin önünden geçiyor. Çünkü ölüyoruz bir yandan.
Evet.
Düşününce yani gördüklerimiz öyle.
Gerçekten.
Ya enteresan da hep o dönemler böyle paslı kalıyordu. Şimdi artık o pasın içine girdim ve demek ki buymuş. Çok da korkulacak bir şey değilmiş dedim.
Değil.
Şimdi siz de artık şehri bıraktınız. İnsan bir de birazcık da artık yaşlar da ilerlemeye başladı hepimizde. Bu sessiz ortamlarda siz de Alaçatı'da yaşıyorlar. Gerçi sizinki çok sessiz değil ama.
Ya bizim mahallemiz sessiz ya.
Evet, orası hala öyle bir durum var. Fakat şey evler Tony diyor ki evlerinde arkadaşlar 7 tane mi ne?
Kaç köpek var?
Gemi gibi köpek var.
Ya hepsi de yaşlı ve obez.
Hayır canım.
Hav köpek evi. Huzur evi.
Üç köpeğimiz var canım, sizde abartmayın. Üç köpek. Ama bir tanesi çok obez gerçekten. Bir tanesi bir
su ayısı gibiydi o.
Bu arada üç köpek bahçe, üç köpeğin, fakat evin içinde evin sahibi olan bir kedi var. O bahçeye çıkamıyor çünkü bahçe köpekler onu, değil mi, pek hoş karşılamıyorlar.
Evet, sevmiyorlar.
Köpekler de evin içine girmiyor.
Köpek 4 taneydi. Bir tanesi öldü.
Bir tanesi öldü, evet.
4 tane sokak köpeğini ondan sonra
evimize aldık, evet.
Evlerinde yani sokak bahçede besliyorlar ama tabii bizim ev gibi değil, tertemiz evleri. Biz Tony en son bizim evde 12 kedi vardı, biliyor musun?
Allah aşkına.
12 kedi ve ben bırakmıştım peşini artık. Her yere kedi.
Ama babuydu. Hakikaten başa çıkılacak. Ama sen bakma, görmüyorsun. Çok kibarsın. Bizim evimizde kıl içinde yani.
Hayır, değil, hiç değil.
Ya.
Yok, çok temizler. Bir de güzel yemek yapıyorlar aslında. Bütün dinleyicilerle bir gün size yemeğe gelelim mi?
Gelin, nasıl olsa ben yapmıyorum.
Dado yapıyor, doğru.
Dado yapıyor.
Evet, sonra en acılı günler geldi. Çünkü annemin artık son dönemlerinde daha sık komaya girmeye başladı. Bir gün hatta hiç unutmam. Bayağı bir...
Ama Tony çok etkili. Hala içinden atamamış
oldu. Komaya girdi. 19 yaşındaydım. Bir şey almam lazımdı. Serum almam lazımdı annem için. O serumu almaya gittim. Koşturdum eczaneye. Onu hatırlıyor musun sen o olayı? Ve evin önünde bir çiçeklik vardı. Tamam. Ve ben bacağımı o çiçekliğe soktum aceleyle. Evet. Ve felaket bir şekilde yırtıldı bacağım. Kanadı ama kanlar akıyor. Böyle yarıldı yani o kadar. O hırsla koşuyorum. Şimdi. Ve getirdik o serumu.
Ah canım
ya. Şimdi beni şey yapma. Serumu bağlattık. Kendine geldi. Sonra ben gittim hastanede. Bana oraya 7-8 dikiş falan attılar.
Evet.
Hala
evet.
Da onun... Sonra ben o dikişleri de... Bak bu bir asıl manyaklığım orada. Kendi başıma zamanı geçti diye makas alıp kestim. Yara tekrar açıldı.
Söktüm.
Yara tekrar açıldı. Hala sol bacağımda şey onun izi duruyor.
Gül dikenleri miydi bunlar?
Yok çiçeklik herhalde. Saksı.
Çiçeklik.
Tetanoz falan da oldun sanki.
Tetanoz iğneleri falan oldum evet.
Hay Allah ya.
Neyse şimdi annemin hatırına ibadet şeyinde bir şarkı çalmak istiyorum. Çok güzel yeşil gözleri vardı.
Onu diyecektim Tony. Ha. Şimdi Tony içinden atamamış. Hala bir oğlan çocuğu.
Yeşil mavi değil mi onun gözleri? Hmm. Tam mavi değildi.
Evet.
Güzel kadınmış.
Daha yeşil. Evet. Güzel kadın.
Tony içinden atamamış. Şimdi kız çocukları siz anneyi içselleştirdiğimiz için biz annelerimiz onlara dönüşüyoruz. Ama erkek çocukları onları bir mit olarak bir Azize gibi hani bir ikona gibi içlerinde bir putlaştırıyorlar. Onun için onun kaybı erkekler için daha zor.
Daha
ama
zor. Bence
kızlar
de...
içselleştirip ona dönüşüyoruz biz analarımıza.
Ben sana bir şey söyleyeyim. Yani ben belki de erkek olduğum için böyle düşünüyorum. Ben kadın olsaydım böyle düşünmeyecektim ama sanki oğul ana sevgisi kız anne sevgisinden çok daha derin gibi geliyor.
Deli misin? Tabii ki öyle. Abi Oidipus diye bir mevzu var ya. Ve insanlık tarihi bunun üzerine yazılı be. Deli misin? Tabii
ama
ki.
Belki de
hepimizde var ama bu
sana
arada.
Sana savunma hakkı veriyorum. Sen ne diyorsun bu konuda Rozeli?
Bilemiyorum gerçekten.
Şöyle ensestüel bir durum var ama.
Yok.
Ya hayır şöyle başlangıcında hayatımız bunların hepsini okudum arkadaşlar bakın. Lütfen ben dinleyin.
Yani muhakkak öyledir de. Ya bizim için de çok ağır bir dönemdi. Yani o kadar evet. Ağır bir dönemdi ki anne aslında biz de çok küçüğüz, genciz. Biz ergeniz, bu çocuk daha küçücük çocuk. Bizim babamız da dün de anlattı, konuşuyorduk ya Osmanlı erkeğiydi. Yani çok evle ilgili hiçbirimizin okuluna falan gitmemişti. Şimdiki babalar gibi değildi.
Babam. Evet dün Rozeli'ye dedim babanız nasıldı Ayça tam bir Osmanlı erkeğiydi.
Yani
dedim.
Hiç bizle ilgilenen hep annemizdi. Bizi ortalıkta tutan babamızla irtibatım bir şey isterken işte babamızdan falan hep annemiz arada.
Hadi
şey.
Ya.
Sonra babam zaten o bağları evet. Kuramadı. Ev dağıldı yani kızların üzerine tabii, çok baskı
yani,
yaptı.
Ha. Gerçekten yapıştırıcı şey yapan
tutkal
anne hani birlikte şey yuvayı yapan dişi kuştur diyorlar evet. Ya gerçekten hani bizi bir arada tutan annemmiş. Onun ölümü bizim çok deli ciddi misin? Travmamız yani.
Sen deli
misin?
Aile
çok sarstı hepimiz.
Yine de
yani.
Bak bir annenin ölümü bütün aile parçalanır
evet,
annenin ama yine de babanız onu şey götürmüş bir şekilde.
Yok götüremedi ya.
Götüremedi.
Götüremedi. Öyle yani mi? Kızlar evden kaçtı falan değil dağıldık mi? Falan. Bana baskı yaptı ölümünde. Yani kaldıramadı. O acıyı kendi yaşayacağına dışa reflekte etti onu.
Evet.
Yani dışa yansıttı. Çocuklarına yansıttı. Acısını çocuklarından çıkardı. O konuda babam
evet,
yani.
Olmaz. Sen bakma biz şimdi kardeşler olarak birbirimize yakınız falan filan. Ama o hep annemizin iyice ilk çocukluktan gelen bir şey.
Ne kadar önemli bir şey ama. Tabii. Bir annenin nevrotik olmaması ne kadar insanlar... Bak benim anneannem korkunç nevrotik bir kadın. Anneme geçti o. O da bana da geçti. Ama Allah'tan Tony çok şey olduğu için, olgun bir insan olduğu için o nevrotiklik şimdi galiba o genetik kırılmayı yaşayacağız gibi. İnşallah şu memo ile o nevrotik genetik nevrotik atağı inşallah hallederiz ya.
İnşallah.
Vallahi.
Geçecek.
Abi
evet,
ne
bu
ya? Ne
anlatan
evet,
artık.
Evet şarkıyı çal. Zor nasıl olur? Niye bu kadar zor ki yaşamak
sonra
abi?
Sonra devam edelim.
Bu
annemin yeşil gözleri için çalıyorum. Evet. Sandy Posey söylüyor. All hang up in your green eyes.
Why do I stay with you this way?
O plastik top sağlam damardan ama nasıl parça?
Evet ya, Tony enişteniz çok duygulandı.
Haykırıyor yani.
Evet, haykırma güzel bir şey söyledin. Çünkü haykırma aslında çığlık, sessiz de olan bir şey. Esas,
aslında ağlayan insan da haykırıyor.
Tabii.
Sessiz bir haykırış o.
Hiçbir şey yapmasan da bir çığlık, çığlığın sesi zaten sessiz, esas sessiz Tony. Yani bilinç dışı insanın çığlık atar ve bilinç dışı sessiz bir şey. Değil mi? Aslında nedir? Esas çığlıklar bilincinin dışındadır. Sen onun üstünü örtersin, onu geri alta itersin. Ama orası çığlık çığlığadır. Onun için böyle...
Ağlayışlarda sürekli çığlıklar var.
Abi deli misin? Konuşmak çok önemli bir şey. İfade etmek çok önemli bir şey. Çünkü o sendeki çığlık konuşamamak mutlaka başka bir yerden, ne bileyim, bir kaza yapabilirsin, hasta olabilirsin. Mutlaka konuşmak gerekiyor. Beden konuşur. Bak benim bu hafta en çok çalıştığım konu buydu Tony.
En korkunç şey ne biliyor musun?
Ne?
Ağlayışları kahkahaların izlemesi. Hemen bir an sonra.
O benim aile geleneğimdir.
Öyle mi?
Evet. Yani çünkü sonuna kadar böyle çok... Ama o bir ağlamanın orgazmı gibi bir şey. Ağlarsın, sonra birdenbire bir şey olur ve hayatın saçmalığıyla birdenbire gülersin. Onun durumun ne kadar saçma olduğuna üçüncü bir şahıs gibi dışarıdan bakarak.
Bir de çığlıksız ağlama şekli var. Sessiz, çok sessiz ağlarsın. O da çok mutlu olduğunda.
Evet ya, yazık ya.
Değil mi? Doyum böyle mutlulukta. Evet. Böyle ince iki tane gözyaşı hafifçe, evet, yer çekimine doğru.
Şimdi anladın mı?
Süzülür.
Geçen gün anneannemle ilgili şeyi anlatmıştım, Rozeli. Benim anneannem böyle camın kenarında oturuyor.
Gelsene buraya Rozeli. Rozeli hemen kendini yayının dışına attı. Gel buraya, sorumluluğun devam ediyor.
Cam kenarına oturur, camın kenarına böyle dışarı bazen, yani dışarıdan biri geçerken birini görür. Ne yapsın derdi. Adam aman derdi. Mesela herhangi biri, hiç tanımıyor, böyle sokaktan geçen bir insan. İşte otobüse gidiyor. Bakar adam aman derdi. Böyle. Ya çünkü herkesin böyle bir hikayesi var sonuçta, değil mi?
Doğru.
Evet, işte.
Doğru.
Aksel.
Ağzımda ceviz var, kusura bakmayın. Şu anda ceviz yiyorum.
Ha, kuru ne?
Meyve.
Meyve işi. Evet. Yapıyor.
Kuru meyve işi yapıyorum.
Kuruttun ulan.
Değil mi? Ceviz yok ama, değil mi galiba?
Yok.
Malatya şeyi.
Bizde evet, Malatya kayısısı.
Evet.
Aydın inciri.
Aydın inciri. Ama bayağı İngiltere'de satıyorsunuz. Şimdi orada bir şirket.
Ben halledeyim onu lütfen.
Tamam.
Evet. Bu işte bayağı zor. Aslında kuru meyve dediğin zaman pek yaş meyve gibi tehlikeli değil, değil mi? Vaktin var. Bekletebiliyorsun falan. Ama sizde de mantar bir kabus gibi, değil mi?
İncirdeki aflatoksinden bahsediyorsun herhalde. Evet. İncirdeki aflatoksin gerçekten bir kabus gibi. Gözle görülmeyen bir toksin. Bir mantarın ürün yaşken oluşabilir, depolamada oluşabilir, kurutulurken oluşabilir. Bir mantarın yaptığı bir toksin, mikotoksin.
Öyle mi?
Evet, aflatoksin deniyor. Onu sadece karanlık odalarda ultraviyole ışıkla...
Onu gördüler, ne yapıyor? Battılar hemen geri mi malları?
O analizle çıkıyor ortaya. Biz onu böyle karanlık odada... UV ışığın altında incelendiği zaman böyle sarı yeşil bir fosforeson bir şey yapıyor.
Şimdi ama Işık toksik veriyor. Kelimesi genelde ilişkiler için de kullanılıyor. Mesela bu ilişki benim için çok toksik. Geçenlerde biri de bana toksik maskülen dedi.
O şey,
bu çok ciddi bir şey.
Ciddi bir çirkin bir şey. O bana gelsin bakayım eniştenin ne biçim konuşuyorsun sen. Çabuk bana yaz bakalım, bak sen. O bir de bana yağ çekmek için benim tarafımda olan. Bir de bizi ikiye bölüyorlar Rozeli. Şimdi Tony'ciler ve Ayça'cılar diye ikiye bölünüyorlar.
Tabii tabii.
Kızlar benim tarafı, Tony'ye gıcık kapıyorlar benim üzerimden.
Var var öyle var.
Bir de herifler de böyle Tony'ye gıcık kapıp benim tarafımdan ona. Ya diyorum sana ne kardeşim.
Azılı feministler var. Azılı. Onlara wanted ilanı vereceğim.
Arkadaşlar bizler birbirimizin dönüşmüş haliyiz. Tony benim, ben Tony'nin kadın olmuş haliyim. Tony de benim herif olmuş haliyim. Öyle gibi düşünün ya. Ne kadar saçma.
Ama özellikle her evlilik sonunda biraz toksik oluyor ama,
evet,
değil mi? Çünkü bir rutine karşı bir tepkin oluşuyor. Kimden çıkaracaksın rutinin acısını? Karşındakinden çıkartıyorsun.
Olur tabii canım. Olur. Olur, normal aslında. Doğru söylüyorsun. Hı-hı. Çok normal.
Evet.
Bizde bile oluyor yani.
Evet.
Bayağı ortaokuldan beri
evet, manitasınız. Liseden beri.
Ama Özel'in eşi çok evcimendi. Evini çok sever.
Evet, değil evet.
Evet, çok evcimen. Yemek yapar.
Çok iyi bir insan.
Çok evi büyük toparlar. Bir aşkın ürünü. Evet. Annesi ve babası 60 sene birlikte yaşamışlar. Bayram mutlu olmuşlar hep.
Evet.
Değil mi? Kaç sene evet. birlikte olmuşlar? 60 sene mi?
Valla 74 yıldır birbirlerini seviyorlar. Evet, herhalde.
Fakat çok enteresan. Mesela sizin de bir evlilik hayatının çocuğusunuz. Yani mutlu anneniz babanız birbirini seviyordu. Şeyde Dado'nun babası evet. Bayramo'yla evet. annesi de birbirlerini evet. seven uzun süreli evlilik. Fakat ben bir öyle ciddi bir evlilik görmememe rağmen insan mesela kendi yaşadığı evin içindeki ilişkiyi devam ettiriyor ya. Ama bizim mesela maşallah Tony ile kaç sene oldu değil mi Tony?
Evet gerçekten.
Bu, ama benim için mesela
14 oldu.
Çok enteresan bir şey. Evet, bu, evet. Hiç beklemiyordum bunu. Annem hatta şey diyordu. Kızım bir an önce evlen de bir an önce boşanırsın diyordu.
Herkes, gerçekten.
Çünkü mümkün değildi yani öyle bir şey. Ama ben Tony'nin dışında hayatta yapamazdım öyle bir şey.
Valla bu çok ilginç bir şey. Uyumla ilgili, uyum sağlayabiliyorsan eğer, uygun oldu. Kayınvalidem Allah rahmet eylesin öyle der. Siz uyuştunuz.
Ya doğru.
Senin öyle sesin diyor, biraz uyuştun. Patlıyormuş açıkçası. Biraz kendi sesini kısardı. Nasıl? Uyuştunuz diyor değil mi?
Uyuştunuz.
Yani uyuştunuz dediği belki de cinsel olarak uyuştunuz. Birbirinize uyaramıyorsunuz. O
şimdi
anlamda.
O olmazsa olmaz zaten. Uzun bir evlilikte eğer öyle bir şey yoksa beni utandırmak için söyledim evet, herhalde evet, ama seni... utanmadım. Kusura bakma. Seni hayal kırıklığına uğratıyorum. Ama o olmazsa olur mu? Yani 40 yıllık bir evlilik olabilir mi?
Peki 4 kardeş arasında en deli dolu olan kimdi?
Hay Allah. Hay Allah. Kim acaba?
Hadi ben benden miydim? Bahsedelim.
Tabii ki.
Evet. Şey yapıyor şu an. Hadi benden bahsedelim.
Çok komiksin.
Hani benden evet. bahsediyordun ya.
Tabii hayır, güzel. Güzel de biraz deli doluydu ama.
Deli doluydu. Evet. Gençken. Ama o da 18 yaşında evlendiği
hayır, küçükken için. Mesela o koşularda moşularda.
Aa, senin gibi. Evet. O da senin da. Peşinden tırmanırdı ağaçlara falan.
Evet. Evet.
Evet ağaçlara falan.
Zaten tırmanırdı. Güzel ama senden de daha çok aynı Tony'ye benziyor. Çok benziyor onunla.
Evet benziyor. Benziyor çok doğru.
Evet. Aksel sana benziyor. O daha uygun.
Evet biz Aksel'le daha uygunuz. Daha sakin. Mesela senin oğlun Can da bana benziyor. Daha sakin.
Evet
evet.
Susturuculu o da. Sizde susturucu var.
Evet.
İşte böyle.
İşte böyle artık affedildim mi? Gidebilirim.
Bizim sakızdayız. Nasıl sevdin değil mi?
Sen çok güzel.
Peki
çok
üst düzeyde güzel. İş hayatındasın. Bu devamlı büyük ihracatlar, mihracatlar falan filan bunlar var. Orada otoriteyi sağlamakta nasıl yapıyorsun mesela? Senden altındakiler çekiniyor mu? Otoriter
evet
misin?
Çekinirler. Otoriterler. Öyle mi? Evet.
Nasıl mesela?
Ben de böyle bir evet. Ya çok ciddi değilim ama böyle bir öğretmen havam var. İnsanlar çekiniyor.
Evet evet, evet. Öyle bir öğretmen
şey var. Ama o da tecrübeli. Aksel
ne oluyor abi?
Abi çay kahve getirelim.
Çaylar.
evet öyle yankı, bir otoritem var. Biraz çekiniyor insanlar.
O zaman Aksel'i alalım.
Evet Aksel'i alalım. Bakalım, hoşçakalın. Memnun oldum.
Sen ifadeni alalım.
Yine daha konuşuruz ya.
Bugün Drosa Family abi. Günü.
Şimdi saat buranın saatiyle kaç hı. abi? Oo ben var ya Turkcell'e çok kötü geçirmiş bana Turkcell ya. Turkcell görünüyor şu anda buradan. Ya ne miyim ya? Hani kapatmıştın bunu? Ne haber Aksel? Çok sinyal verdin. Çılın çılın çılın. Biz de buradayız yaptım.
Hiç yapmadım ama.
Peki İngiltere'de de böyle çay içiyor muydun sen? Aksel'in hayatı hayır. Şimdi bak Aksel'in hayatı 3'e ayrılıyor. 18 yıl Türkiye'de yaşadıktan sonra 18 yıl İngiltere'de yaşadı. Şimdi de 18 yıldır Amerika'da yaşıyor.
Evet. Sonra bunlar Mezopotamya'da birleşip
denize dökülüyorlar.
Eyvah. Evet. Eyvah. O da bilenmiş geldi. Espriyle bilenmiş.
Dün öğrendiğim en ilk Tony'nin şakalarıdır bunlar.
Ha doğru.
Evet.
Bir şey söyleyeceğim. Dün akşam Aksel şeye katıldı. Homo Erectus'a katıldı. Aksel'i merak edenler Patreon'a üye olarak hemen gaynım üzerinden Patreon'u üyesi topluyor bana iyice.
Orada evet her şeyini anlattı. Cinsel, duygusal şeylerini orada anlattı. Burada Aksel'in hayatı şimdi 9 yaşında anne ölümüyle başladı. Çok en ufak oydu değil mi? En travmayı bence sen yaşadın.
Bilmiyorum. En travmayı ben mi yaşadım? Benim avantajım 9 yaşında olmamdı.
Bence bu dezavantaj o abi. Ben 19 yaşındaydım.
İşte kim o yüzden daha, sen daha, daha çok yaşadın.
Acı çeker? 9 yaşındaki mi 19 yaşındaki?
Abi ne kadar saçma. Yani çocuk küçük.
Hayır, psikologlara sormak
lazım. Bence 9 evet. yaşındaki daha çok üzülür. Ama onu daha çabuk unuturmuş gibi olur. Sonra tekrar yaşar.
İşte ben onu anlatmaya çalışıyorum. Sen de bilirsin. Ben annemi hatırlamıyorum pek fazla.
Evet abi.
Bu yüzden de travmanın ya da yaşadıysam da hatırlamadığım için ben gayet normal bir insan olarak bakıyorum kendime. Arada sırada tıklar geliyor ama böyle.
Öyle olur abi, herkes öyle olur. Ama Tony'ninki daha dışarıda yaşıyor galiba bunu, değil mi?
Peki bir şey söyleyeceğim. Mesela aklıma geleni söylüyorum, alınma, bozulma. İki tane evlilik yaşadın. İkisinde de çok otoriter ve agresif kadınlarla evlendin. Ve böyle kendinden çok da genç değillerdi. Bunda yani, anne ölümünün bir rolü olmuş olabilir mi sence?
Olabilir tabii. Bir yer bu. Galiba Freud bunu söylüyor. Bilmiyorum ama. Tabii kesinlikle vardır. Kesinlikle vardır. Bir annelik şeyi. Evet, ciddi söyledin.
İki, ama sen babanın
iki yaşım da benim benden büyüktür yani.
Öyle mi, kaç yaş?
İki yaş falan. Çok abi, çok fazla.
Yaş ne abi?
Ama ikisi de otoriter ve şeydi yani, bayağı böyle.
Sen ne kadar şey mülayim bir insanla
ben öylesin. Ben çıtırları kaptım.
Hayır, mülayim bir insanla öylesin. Abi demek ki siz herhalde şey, babanız ama galiba sizin agresifmiş. Niye anneniz değilmiş?
Babam agresif yani, sinirlendi mi sinirlenirdi. Babamın gençliği çok kötü geçti. Çocukluğu çok kötü geçti. Bir kere Birinci Dünya Savaşı'nda doğdu 1916'da.
Oo.
Ve anlatırdı, biz dedi annem babam bana bakamadığı için o zaman Katolik yetimhaneler vardı Anadolu'da. Vah. Cumhuriyet'ten evvel bunların Katolik yetimhanelerde büyüdü babam. Ve biz dedi toprağa kazıp çiğ patates yerdik dedi. Hatta ondan sonra 1916'da doğduktan sonra hemen yetimhaneye veriliyor. Orada bakılıyor buna. Rahibeler, papazlar bakıyor. Sonra da 13 yaşındayken babamı 1929 ekonomik buhranında babası İstanbul'da bir Ermeni'nin yanına yolluyor, klişehanesine. Çırak olarak, Ayça.
Evet, dinliyorum.
Çırak olarak orada çalışıyor ve dükkanda yatıyor. Evi yok yani.
Evet.
Sonra klişeciliği öğreniyor. Yıllar sonra İzmir'e dönüyor.
Abi bu adam klişeci
dükkanı açıyor. Dükkanı açıyor. Bütün gazetelerin klişelerini yapıyor. Para kazanıyor.
Evet.
İşte biraz araziler falan alıyor.
Bir şey söyleyeyim mi? Çocuğuna çok fazla kendi edindiğinden, gördüğünden daha fazlasını vermek çocuğu öfkelendiriyor insanı. Çünkü diyor ki lan şu ol eşek diyorsun. Ben senin yaşındayken ne biçim çalışıyordum, ekmeğimi taştan çıkarıyordum. Bu ağzına sıçtığımın çocuğu niye bu kadar rahat
babam
içinde yaşıyor?
Babam hiçbir zaman bize para vermiyordu.
Ama hiç niye de gıcık kapmış? Baban yetimhaneye gitmiş şeyden dolayı. Abi daha ötesi mi var bunun? Sizin yaşadığınız her tür refah onun gıcına gider.
Bak bir şey söyleyeyim mi sana?
Olabilir.
Yani evet, ben abi. Ayça, ben mesela çok enteresan bir şekilde ben evlendiğim zaman 3 lira ilk evliliğimde 3 lira ev kirası veriyordum. Maaşım babamdan 4 liraydı. Yani onunla geçinmeme imkan yoktu. Top oynuyordum, oradan para alıyordum.
Ya bir de evlenince babamdan maaş alıyordum.
Dükkanda ek işler yapıyordum. Ek işler yapıyordum. Ressamlık, orijinal çizdiriyordum. Yani öyle geçiniyordum. Hiçbir zaman vermedi. Beni ilgilendirmez diyordu. Tanımıyordu yani. O kendi çocukluğunun, acımasız çocukluğunun devamında. Biz abi öyle yetmiş. Değil. Biz çocuk ve bizi o zaman bizi elektriği ve suyu olmayan bir yaz kampına veriyorlardı 3 ay boyunca.
Ya evet, Aksel 2 aylık mıymış?
Aksel 2 yaşındaydı.
Abi çok küçükmüş.
Daha
ya.
Konuşamıyordu. Babi babi diyordu. Onunla geçici bir dönem verdi.
Tony'e babi babi diyormuş. İyi.
Bir İngiltere'ye gittiler o zaman. O zaman bir aylığına vermişlerdi. Ama biz o bugün hiç kimse çocuğunu elektriği ve suyu olmayan bir kampa vermez yani.
Evet abi, deli misin ya? Tabii ki. Ama ha, orada bir orijinal işte İpek Hanım'ın çiftliği falan dersen verirler, korkma.
Sonra Aksel 18 yaşında çok enteresan. İngiltere'ye gidiyor. Benim bir İngiliz'e bastığım evrakları götürüyor. Onların parasını alıyor. Ve ondan sonra İngiltere'de kaçak çalışmaya başlıyor. Kaçak barlarda ne yapıyordun Aksel? Biraz anlatsana, o kaçak hayatı nasıl başlıyor?
Barmenlik yapıyorum.
Peki nerede yatıyordun? Nerede yatıyordun abi?
Ev tutmuştum canım. Ev derken de oda tutmuştum yani. İngiltere'de öyle şeyler var. Bedsit derler. Bir evin içinde oda.
Peki ne kadar sürdü kaçak yaşantın?
Çok sürmedi. Yaklaşık herhalde bir 6 ay falan.
Hadi ya, hiçbir şey söyle. Nasıl sonra geçti?
Sonra geriye geldim.
Ha, Türkiye'ye geldin.
Evet, geriye geldim.
Ha.
Ondan
sonra ona bu geri arada... döndüm denir.
Öyle mi?
Evet. Hı,
geriye döndüm.
Bak evet. Bir şey söyleyeyim, 10 sene önce Türkçe böldüm galiba ama 10 sene önce Türkçem bir tık daha iyiydi ha senin. 10 senede bir tık şey olmuş. Hafif bir böyle moronlaşmış bir espri söylüyorsun. Böyle onu şey gibi tam anlamıyorsun filan.
Çünkü ben artık Türkçeyi düşünerek konuşuyorum. Tercüme ediyorum.
Aa, evet. Siktir. O evet.
Yani evet. İngilizceden tercüme ediyorum.
Ha bak görüyor musun Tony?
O yüzden
Tony?
Kelimeler gidiyor, vokabüleri gidiyor.
Evet evet, evet. Vokabüleri bir de mantık da acık böyle Amerika'ya kaymış galiba. Çünkü bir espri yapıyorsun böyle, önce onu bir düşünüyorsun böyle. Onu hemen alıp bazen yine gülüyorsun da aralarda
o,
gibi.
O tercüme şeyi.
Ha
evet,
bir
evet.
Tercüme. Vay
ona
be. Ona
farkındayım, teşekkür ederim.
Ha yok canım. Ha. Evet sonra ne oldu, Türkiye'ye döndün?
Türkiye'ye döndüm. Türkiye'de işte babam öldü. Babamız öldü.
Ya senin babanın ölme hikayesini dün anlattığın
şeyde. Bir dakika ama 6 ay sonra artık ben bu işi yapamayacağım diye mi döndün? Kaçaklık paketti diye mi?
Hayır, hayır. Kaçaklık işte gurbetçiliğin şeyi. Özledim Türkiye'yi.
Hemen 6 ayda da hemen mi? Vatan evet. Hasreti.
Bak bakayım.
Evet, aynen. 6 ay sonra özledim Türkiye'yi. Tabii İstanbul havalarına indiğim anda... Tokat gibi, Osmanlı Tokatı gibi, sen ne yapıyorsun burada dedim.
Hadi kendi ya, kendime. Gelir gelmez pişman oldum.
Gelir gelmez pişman oldum ki. Öyle işte, öyle hayat girdi işin için.
Ha, sonra
babamız öldü falan.
Baba, ama şey Homo Erectus da anlatıyor, o yüzden babasının o hikayesini anlatma sen.
Evet onu anlattı.
Onu orada anlattı.
O peki, özel bir şeydi zaten.
Özel
yani,
bir şey.
Değil.
Evet, radyoda anlatılmaz, sadece Patreon üyelerine. Kaynılı evet. Satan radyo. Radyo Karaman. Kaynılı mı?
Onu Tony iyi çıkardı ağzımda.
Ha evet evet. Dün güzel program oldu.
Bak bakayım şöyle bir senin de bebeğin.
Yalnız Rosalie'yi niye öyle çektin? Şimdi bak Rosalie daha güzel poz verse çocuklar orada.
Boş ver şimdilik
daha
koy
daha güzeli
onu.
Çünkü o çıktı.
Çıkartacağım zaten onları.
Onların daha iyisini koy. Bence. Evet sevgili arkadaşlar. Ha ne diyorduk? Sonra
bir
geldin.
Bir şimdi 6 aydan sonra öyle. Türkiye'ye geldin evet.
Sonra nasıl döndün tekrar?
Sonra hatırlamıyorum nasıl döndüm. Evet burada birkaç İngiliz ve Amerikalı ile şey yapıyorduk. Burada grupları vardı bunların. Hash House Ferrier derler. Onlarla konuşuyorduk, ediyorduk. Öyle birileriyle tanıştım.
Evet. Sonra tekrar gittin.
Tekrar
yine
geriye döndüm.
Yine kaçak olarak mı döndün?
Hayır.
Aa nasıl oldu?
Evlendim.
Ha,
yani
orada
evlilik şey olarak değil.
İyi de buradan mı buldun değil. İngiliz manitayı da burada?
Evet.
Aa!
Evet.
Şaka yapıyorsun.
İşte bu böyle bir grup vardı kendim İngilizler ve Amerikalılarla.
Ha.
O zaman NATO vardı burada.
Evet.
Orada çok asker vardı. Şey bu Çeşme yolu yapılıyordu. Onun bir sürü mühendisleri vardı Amerika'dan bilmem ne.
Hala var NATO.
Fakat İzmirli de NATO'nun ne ekmeğini yedi ha.
Ya bir şey söyleyeyim mi? Çok enteresan bir şey. Biz NATO niye var? Bir hep Amerikalılarla. Bizim mahallede Amerikalılar otururdu.
Hmm.
Bayağı PX denilen bir şey vardı.
Evet.
Bu Amerikalıların sarı kamyon otobüsleri vardı.
Evet.
Toplardı falan. Biz ne mutlu işte Amerikalılar bir aradayız falan diye yaşıyorduk. Fakat sonra korkunç gerçeği seneler sonra öğrendik. 1960 yılında Sovyetler Birliği gidiyor Küba sosyalist devriminden sonra Küba biliyorsun Miami'nin dibinde oraya nükleer füzeler yerleştiriyor.
Hı-hı,
tamam mı?
Hı-hı.
Amerika'da bunu öğreniyor bir şekilde uydulardan, casuslarla falan.
Evet.
O da şeye yakın Rusya'ya yakın bir ülkeye nükleer füze koymaya karar veriyor. Karşılıklı
evet.
Onunla şey yapsın diye. Mücadele etsin diye ve bu ülkeyi gizli tutuyor. Meğerse bu ülke Türkiye ve koyduğu yerde İzmir'miş. Çiğli'de Jüpiter füzeleri koymuş nükleer başlıklı. Tabii bizim hiç kimsenin haberi yok bundan. Ben bunu öğrendiğim sene 2010'du. Hatta köylüler Çiğli'de sürgülerini otlatan köylüler füzeleri sorduklarında askerler bunlar işte minare demişler. Sonradan camide yapacak.
Şimdi o minareler...
Yani biz o tehlikenin içinde geçmiş çocukluğumuz.
Siteler olarak devam ediyor. Çiğli dili gibi site yeri, semti oldu.
Peki sen o İngiltere'de mesela o soğuk adamların ülkesinde ilk başta çok süründün mü? Bir de zaten bir dinleyicimiz demiş ki tabii ki enişte anne ölümünden sen daha çok acı çekmişsin de.
Ah.
Çünkü sen annene 19 sene alıştın. O ise sadece 9 sene alıştı.
Abi,
daha
öyle...
çok alışan daha çok acı çeker.
Doğru.
Ya
doğru.
Bir tanesi daha az, bir tanesi daha çok değil. Hepsinin farklı, dili farklı. Yani biri daha geriye atıyor. Bunu size anlatmam ister
ama
misiniz?
Ama o daha küçük, daha savunmasız.
Şimdi efendim, öncelikle diller 3 çeşitli ayrılıyor. Öncelikle onu söylemek istiyorum.
Mezopotamya'da
buluşuyorlar.
Mezopotamya'da
tamam. Buluşuyorlar.
Ural Altay dilleri
işte var. Buluşmuyorlar.
Latin dilleri.
Her göl ayrı bir yer olarak devam ediyor. 9 yaşın üzüntüsü ayrı bir şekilde yaşanıyor. İşte bilmem kaçın ayrı bir şekilde, hepsinin ayrı bir dil denen şey, farklı yapılar ve hepsinin oluşum evreleri farklı ve sen kendi bölümünde, devrende üzülüyorsun. Aynı yoğunlukta üzülünüyor. Etkileri mantıklı. Daha farklı tezahür ediyor olabilir ama birisi daha fazla, birisi daha az diye bir şey yok. O ama aslında bir yandan sen haksızlığa uğramış gibi hissediyor musun? Onu merak ediyorum Aksel. Yani abin daha fazla anneninle birlikte oldu. Kardeşlerin, ablaların daha fazla. Sen en az anneni gören sen oldun. Bu sende bir şey var. Yapıyor mu arasını? Ben bundan çok gördüm. Öyle yapmıyor musun?
Hayır, hiç yapmıyor. Yani bilmiyorum bizim ailede var mı? Bende hiçbir kıskançlık yoktur öyle.
Kıskançlık.
Kıskançlık pardon. Ne dedim ben?
Kıskanlık.
Kusura bakmayın.
O unuttuğun Ç, kıskançlığın dozunu çok arttırıyor. Oradaki Ç.
Doğru.
Evet.
Doğru. Ne oldu şimdi artık. Program ne durumda? Kaç dakikamız kaldı Tony'cim?
Programa yeni bir şarkı lazım.
Evet, bir şarkı yapalım, ondan sonra sizleri de yayına alalım. Ya sizin kim bilir dinleyici de şimdi kim bilir ne?